أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimiz faizin sebep olduğu kölelik sistemi. Dersimize bu adı vermemizin sebebi, bugün para babaları denen insanların dünyayı nasıl kendilerine köleleştirdiklerini, halkı değil, iş adamlarını da, devletleri de nasıl köleleştirdiklerini bütün dünya görüyor. Bu paraya hükmedenler bugün Yahudilerdir. İşte Gazze'de görüyorsunuz, adamlar kendilerini ilah kabul ediyor ve kendilerinin dışındakilerine hiçbir değer vermiyor. Hiç fark etmiyor. Ne devletleri dinliyor, ne anlaşmalara sadık kalıyor, ne insan hakları, ne şu ne de bu. Dolayısıyla tabii faiz buna sebep olan bir şeydir. Faiz borçtan elde edilen gelirdir. Borca Arap dilinde deyn denir. Din ile aynı kökten türemiş bir kavramdır. Din insanların Allah'a olan borcu. Yani Allahü Teala insanları yaratmış. Bütün insanlık Allahü Teala'nın kuludur. Ve koyduğu kurallara uygun davranılmasını emretmiştir. Bu faizi sistem de Allah'ın koyduğu sistemi tamamen bozarak büyük bir fesat ortaya çıkarmış ve insanları kendilerine köle yapmışlardır. Dolayısıyla şirkin en büyüğüdür denebilir. Tabii burada bu yola girebilmeleri için şeytana uymaları lazım. Çünkü doğru davranırlarsa bu yolda yürümeleri mümkün değil. Çünkü faiz hiç kimsenin kabul edebileceği bir işlem değildir. Bunu siz şuradan anlayın. Mesela bugün dünyanın her yerinde faiz yasaktır. Bütün dünyada faiz yasaktır. Hele siz birine faizi bir borç verin de başınıza gelecekleri görün. Ama devletin izin verdiği kurumlar hariç. Onlar da bankalardır. Onun için bugün mesela hep duyarsınız, kaçak içki dersiniz. Devlet üretirse serbest. Ama vatandaş üretirse kaçak. Ondan sonra işte şey yaparlar, bu kumar içinde kaçak kumarhane, öyle bir kelime kullanıyorlar değil mi? Ya da yasa dışı, yasa dışı. Yani ne demek yani, siz ilah mısınız? Kuralı siz mi koyuyorsunuz? Bir kere bunu, bugün şunu çok iyi bilelim. Batı'dan gelen devlet sistemi, devletin ilah olduğu bir sistemdir. Böyle efendim demokrasiymiş, bilmem insan haklarıymış falan, bunların hikaye olduğunu artık bugün bütün dünya gördü. Bunlar hikaye. Şimdi şeyin aslında Katolik Kilisesi'nin yönetime, onun yapısının yönetime yansımasıdır. Şimdi dolayısıyla öyle bir kölelik sistemi oluşturulmuştur ki, yani insanları Allah'tan çok kendilerine köle yapmaya çalışıyorlar. Kendilerini ilah haline getirmişler. İşte bugün Gazze sebebiyle görüyorsunuz, ne insan hakları bir anlam ifade ediyor, ne işte uluslararası kurallar. Yani evrensel kuralların hiçbirisinin bir değerinin olmadığını, yani bu insanların gözünde hiçbir değerinin olmadığını tüm insanlık gördü. Çünkü bu insanlar şeye hakim oluyorlar, paraya hakim oluyorlar. Paraya hakim oldukları için tüm ekonomiye hakim oluyorlar. Peki para ne? Aslında birçok dersimizde anlattığımız gibi bugün para diye bir şey yok. Almanya'dan gelen birisi Fatih Hoca'ya söylemiş, dün bana söyledi. ki çok doğru söylemiş. Ne dedi?
İşte elimizdeki o kağıt paraların
Kağıt para da yok artık,
ya
dijital para.
o yine de kağıt olduğunu düşünelim. Benim banyomda, tuvaletimde kullandığım tuvalet kağıdı ondan çok daha değerli, çok daha pratik değeri vardı.
Bu dediği doğru. Çünkü bugünkü para sisteminin hiçbir karşılığı yok. Bundan önceki dersimizde anlatmıştık işte. Daha önce İngilizler sterlini icat ettiler. İşte bizim altın karşılığı veriyoruz. İstediğiniz zaman gelin altınınızı alın diyerek insanlara şey yaptılar. Uzunca bir süre sonra, yaklaşık 250 seneydi galiba, sonra onun hiçbir değerin olmadığı anlaşıldı. Bu defa yerine şeyi koydular, doları koydular. İşte bugün dolar bütün merkez bankalarında rezerv paradır. Yani altının yerinde kabul edilir. Sanki bir gerçek değeri varmış gibi. Başkan Nixon döneminde onun da herhangi bir değeri olmadığı ortaya çıkınca o da devre dışı bıraktı, karşılıksız. Bugün yeryüzünde kullanılan paranın bir karşılığı olmadığı gibi bir de dijital para çıkarıldı. Artık bunun da miktarının bir sınırı yok. Kağıt parada en azından miktarın bir sınırı vardı. Bir sınırı vardı ama burada miktarın sınırı yok. Bakıyorsunuz ki mesela Türkiye'de devletin işte Merkez Bankası'nın bastığı paralar mesela 500 milyarsa bankaların ürettiği paralar
200 katı.
hı?
200 katı.
200
200 katı.
200 katı tabii. Ne? Yani daha da fazla. Ne? 10 trilyondan fazla yani çok daha fazla. Neyse şimdi o istatistik bilgileri getirmediğim için yanlış bir şey söylemeyelim. Ne
Yani
oluyor?
kendi kasalarındaki paranın 200 katı şu an verdikleri para.
Kasalarındaki paranın
Yani.
200 katı. Eskiden böyle bir şey yoktu. Bu ne oluyor? Orada 1000 lirası var, 200 bin lira borç veriyor. O 1000 lira da 1000 lira da para değil aslında. Ne yapıyor? Devleti, yani bankalar da devleti kendilerine köle haline getiriyorlar. Onun için bu bir kölelik sistemi. Bu sistemin bir an önce ortadan kaldırılması. Efendim nasıl düzelteceğiz diye soruyorlar. Ya şimdi şuraya bir pislik atılsa, her tarafı kokuşsa, nasıl bunu temizleyeceğiz diye sorar mısınız?
Yok veya bunu temizlersek yerine ne koyacağız diye şey
Ha,
yapar mıydı?
onu temizleyelim ama yerine ne koyacağız?
Evet.
Allah Allah. Onu bir temizle bakalım. Yerine bir şey koymana gerek yok ki. Yani sistem bozulmuş, tamamen bozulmuş. Şimdi bu şey mesela para. Para yenilir mi? Yenilmez, değil mi? İçilir mi? İçilmez. Peki bir insanın fiziki olarak hangi ihtiyacını karşılar? Yani para dediğimiz şey. İsterse altın olsun. Yani altın sadece süstür falan ama insanın karnını doyurmaz. Mesela şuranın ağzına kadar 24 ayar altında dolu olduğunu düşünün. Eğer içecek şöyle bir bardak suyunuz yoksa susuzluktan ölürsünüz. Öyle değil mi?
Sadece bir bardak su varsa o altının hepsini de o su için verirsiniz hocam.
Ha, verirsiniz, evet. Bu altının tamamını bu su için verirsiniz, görmeyin.
Hayatta kalın.
Dediğin doğru. Ya bak hiç kimsenin herhangi bir ihtiyacını görmüyor. Ama o paranın çok önemli bir işlevi vardır. Çok önemlidir. Tıpkı damarlarda dolaşan kan gibidir. Kan yenilir mi? Hiç kimse kanı yemez. Hiç inmez yani. İçilir mi? İçilmez. Tamam. Hiçbir işe yaramaz. Ya da damarlarımızda dolaşan kanı yiyen, o kana ihtiyacı olan, yani kandan fiziki olarak yararlanacak bir tek hücre var mıdır? O da yok. Peki, o kan damarlarda dolaşmadığı sürece işte hazmedilmiş gıdaların tüm hücrelere ulaştırılması imkansızlaşır. Çünkü o kan, o hazmedilen yerden o şeyi alır. Hazmedilmiş o gıdaları alır. Efendim?
O maddeleri
O
alıyor.
maddeleri alır, götürür. İhtiyacı olan hücrelere verir. Şu hücreye şunu, şuna şunu, şuna şunu. Peki o hücreler de üretim yapıyorlar. Birer dükkan gibi. Her bir hücre bir dükkan gibi. Onların ürettiği şeyleri de başka hücrelere götürür. Bir de atık maddeler var. Onları da alır, götürür. İşte bir kısmını idrar torbasına götürür, bir kısmını da işte bağırsaklara götürür. Hatta bağırsaklardan ta dışarı, idrar torbasından dışarı çıkıncaya kadar yardımcı olur. Adeta şey gibi, mesela biz bir sürü çöp üretiyoruz. Evimizde de, iş yerimizde de. O çöpü dışarıya koyuyor. Birileri onu alıp götürmezse o çöpü ne yapabiliriz? O da çok büyük bir sıkıntı olur. İşte vücuttaki kan dolaşımıyla bu işleri görür. Kanın sürekli dolaşımda olması gerekir. Kanın dolaşımı durduğu an hayat durur. İşte para da öyledir. Para da sürekli dolaşımda olması lazım. O kan gittiği her hücrenin işini gördüğü gibi para da yanına gittiği herkesin ihtiyacını görür. Sen işte yanına bir para alırsın, gidersin. Mesela diyelim ki 15 lira, 20 lira aldın. Gittin ekmek aldın. O 20 lirayı alan, o ekmeği satan ister bakkal olsun, ister fırın olsun, o parayı ve yani diğer sattığı hepsini biriktirir, işçisine verir, işçisi gider, efendim ihtiyaçlarını karşılar, kirasını öder, şunu yapar, bunu yapar. Ondan sonra unu aldığı kişiye verir, nakliyeciye verir. Efendim işte yaptığı yakıtlar için verir, şunun için, bunun için borcunu öder. Ve bir sürü ihtiyacı görür. Yani şöyle şey yapalım. Ben şimdi bu suyu içtiğim zaman bu su biter. Artık tabii bunu başkası kimse içmez. Ama ben bu suyu almak için sana para verirsem o para bitmez. Sen o parayı başka yere, o başka yere, o başka yere, o başka yere verir. O sürekli dolaşır. Aynen kan gibi. Hiçbir hücre kan yemediği gibi şeyde hiçbir insan da para yemez. Ama çok büyük ihtiyacı karşılar. Şimdi kan dolaşımına engel olunduğu zaman, şimdi öyle bir noktaya geliyorsunuz ki hücrelere diyor ki kan, bak ben sana bu şeyi getirmem için bana kan vereceksin. Ona ben sana nasıl kan vereceğim? Ben kan üretmiyorum ki. Hiçbir hücre kan üretemez. Ama çeşitli hücrelerin ürettiklerinin birleşmesinden kan oluşur. Ama hiçbir hücre tek başına kan üretemez. Hiçbir insan para üretemez. Üretirsen en büyük suçlu sayılırsın. Sen bana diyorsun ki ben sana işte 100 lira vereyim, sen bana 110 lira ver. Ya tamam 100 lira verirsin ama ben o 110 lirayı, 10 lirayı üretemem ki. Nasıl vereceğim? İşte bu şeylerden, hücrelerden işte biz sana getirdik, buna biraz bize fazla bir kan ver dediğiniz an hücrelerin çalışması durur. Bugün de dikkat ederseniz şeyler yani insanların her birini hücreye benzetirseniz işte her bir hücre bir üretim yapıyor. Onu veriyor, başka bir şey alıyor kandan. Bir alışveriştir o. Kana veriyor, başka bir şey alıyor. Ondan sonra işte atık maddeleri bir şey yapıyor. Bu devam ediyor ama bu iş olmadığı zaman hücre ölür. Hücreler ölmeye başladığı zaman tüm vücut artık sıkıntılı hale gelmeye başlar. Ve bu defa ne oluyor? İşte bugün dikkat ederseniz insanlar işçi yani işçi haline getirildiler. Şeyler de dahil. Büyük iş adamları da dahil. Yani dışarıdan gören insanlar zannediyor ki bunlar işte şu bu. Yani faize bulaşmışsa para babalarının emrinde demektir. Yani burada birkaç yere anlattım. Tekrar anlatayım. İsim vermeden anlatacağım ama yani hepiniz %100 sanırsınız. Hiç en küçük şüphem yok. Büyük iş adamlarından bir tanesi bana dedi ki ya hocam sen hep faiz diyorsun. Yani biz kredi almadan işimizi nasıl göreceğiz? Dedim bak adamın canını sıkma dedim. İnsanların büyük iş adamı saydıkları para babalarının taşeronu değil miydi? Hemen sustu. Hemen sustu. Çünkü karşı taraf onu bilmiyor. Dolayısıyla ne oluyor? Bunu yapınca bu defa kan işte vücuda gelen doğal gıdaları alıp da hücrelere götürürken bu defa hücreler gıda üretemediği, hücreler işte dışarıdan gelen gıdayı şey yapamadıkları için yani vücuda yararlı hale getiremez. Çünkü herkes kendine göre, her bir hücre kendine göre şey yapıyor. Bu defa ne yapıyorlar? Vücutta özel üreten, gıda üreten şey mekanizmalar oluşturuyorlar. Şey yapıyorlar, bugün işte dikkat ederseniz gıda sektörüne bu para babaları hakim. İnsanlara veriyorlar. Yani eskiden hafif bir hani hatırlıyorum yani çocukluğumdan Erzurum'da hafif bir şişmanlığı olan bir şey o falan böyle derlerdi sen yani yatıyorsun şey yapıyor. Şimdi bakıyorum zayıf olanlar onlardan daha şişman. Çünkü gıdaları bozdukları için yiyen insanlarda tepki şey yapıyor. Hastalıklar ciddi manada yayıldı. Bu adamlar ilaç sektörüne de hakimiyet kurmuşlar. Ondan sonra sağlık sektörüne hakimiyet kurmuşlar.
Medya.
Medyaya hakimiyet kurmuşlar. Dolayısıyla siz ne derseniz deyin hiçbir anlamı kalmıyor yani. İşte bu şeyin yani işte kanın dolaşımı kalp tarafından yapılır ama kalbin kan dolaşımını engelleyerek başka bir merkeze getiriyorlar ve vücudu çalışmaz hale getiriyorlar ve vücut bir işe yaramaz hale geliyor. Bugün dikkat ederseniz insanlar az önce söyledim herkes köleleştirildi. Niye? Birisi okuyor. Ne olacaksın? Mühendis. Peki mühendis olduktan sonra işte bir yerde çalışacağım. Nedir? Bu işçiliktir. Ne olacaksın? Doktora. Bir yerde o da işçiliktir. Öyle bir yapı oluşuyor ki adamın işine son verdiğin zaman adam kendi üretimi yok. Ev kirasını nasıl ödeyecek? Kendi evi olsa bile evine yiyecek nasıl götürecek? Çoluk çocuğunun masrafını nasıl karşılayacak? Bırak onu tek başına yaşasa bile bir yerde bir şey yok, geliri yok. Dün çok yüksek maaş alıyordu, bugün sıfır. Kimse de inanmaz onun şeyine, olmadığına. Bunu yaşayanlar çok iyi bilirler yani. Dışarıdan millet çok zengin görür ama adamın cebinde bir kuruş yoktur yani. Ne oluyor? Dikkat ederseniz bakın köyler boşaldı. Aynen hücrelerin üretim yapmaktan bir kenara atıldığı gibi vücutta köyler boşandı. Bu köylerde kimse kalmadı. Gidiyorsun. Artık hayvancılıktır, tarımdır, şudur, budur. Bunlar hep böyle şeylerle yeni üretilmiş işte tohumlarla, üretilmiş gübrelerle, üretilmiş şeylerle bunlara kendi keyiflerine göre şey yapıyorlar. Yani üretim yapıyorlar. Yani şimdi yine tanınmış bir iş adamının kız kardeşi. Onlarla beraber dedik. Bir şey söyledi. Dedi ki ya ben dedi şey Hollanda'ya gittim dedi. Orada birisi beni davet etti. Bunu tanınmış iş adamları olduğu için şeyine götürdü. Bir hayvan üretim merkezi varmış. Yani küçükbaş hayvanlar üretim yeri. Gittim. Baktım böyle işte bir çadır gibi bir yer var. Orada bir yaşlı kadın, erkek var. Onlar düğmelere basarak bütün hayvanların gıdalarını, hayvanlar da bağlı. O verilen gıdalar da tamamen oluşturulmuş yani doğal gıda değil.
Suni gıda.
Suni gıda. Demiş ki bak işte burada yani 3 ayda mı bir küçükbaş hayvan yetiştiriyorum. Bir de biz, neyse o tarih yanlış aklımda kalmış olabilir ama çok kısa sürede yetiştiriyorum, şey yapıyorum diyor. Bu baktım. Vallahi ben Allah'tan korktum diyor. Ben ya gel bununla ortak yapalım, beraber yapalım. Vallahi dedi ben Allah'tan korktum ya böyle şey olur mu? Kısa sürede işte şey yapıyorlar, tavuk yetiştiriyorlar. Kısa sürede şeyler ne oldu? Bütün insanlığı hasta ediyorlar. Mesela Muhammed Aleyhisselam zamanında, şimdi ikiniz de hep sürekli araştıran kişilersiniz. Medine'de ya da Mekke'de bir hastane duydun mu? Bir doktor.
Ama 6-7 tane iktisat fakültesi vardı yani.
İktisat fakültesi mi?
Finans sektörü var.
Yok, Yahudilerin olduğu yerde faiz vardır. Medine'de Yahudiler vardı. Gerçi onlar kısa sürede gitmek zorunda kaldılar. Onlardan epeyce de münafıklar kaldı Medine'de. O işin ayrı bir tarafı. Peki o zaman belki dünyanın en büyük devleti haline geldi işte. Suriye'ye kadar hakimiyet kuruldu. İşte İran'a kadar hakimiyet kuruldu. Bir tane hastane var mı? Ama şu anda her yer hastane dolu. Gidiyorsunuz, kuyruk. Gelmeden önce randevunuzu alın deniyor. İşte bu tam bir kölelik sistemi değil mi?
Zaten hocam bu özellikle işte sağlık, ekonomi, hatta medya ve bu akademiya üzerinde kurdukları baskıyla ve hakimiyetle aslında en büyük faizin ortadan kaldırılması için en büyük engellik oluşturmuş oldular. Yani insanların kafasında faizsiz bir düzen olamaz bilincini medya ile akademiya ile oluşturmuş
Ya
vaziyette.
yani mesela ilaç sektörü dediğimiz şey silah sektörüyle başa baş bakın. Şimdi ilaç sektörü varsa bir dünyada çaresi olmayan hastalıkların ilaçları bulundu. Artık bunlar tedavi edilebiliyor diye bir şey duyabilir miyiz? Böyle bir şey mümkün mü?
Tabii o mümkün değil.
Olamaz böyle bir şey. Yani bundan sonra şeker hastalığı diye bir şey konuşulmayacak. Şöyle bir şey yaptığın zaman bu hastalık bitmiş olacak veya kanser artık basit bir aşıyla. Şimdi böyle bir şeye müsaade edilir mi mesela?
Aslan.
Aynı şekilde
Ya faizsiz mi?
yani tabii ki ya eğer bundan bir nemalanan bir şey varsa faiz sektörü iktisat fakültelerinde faizsiz ekonomi olmaz ilkesini ilk derste tahtaya yazar yani.
Hatta işte hocam bugün finans sektörü diye bir sektör sürekli bununla ilgili haberler, buradan insanlar yetişiyorlar, akademisyenler, profesörler vesaire bununla ilgili sürekli yayın yapılıyor. Sanki öyle bir şey varmış gibi, olabilirmiş gibi. Halbuki normalde paranın tek başına hiçbir iş görmemesi gerekiyor duran paranın. Hocamın söylediği gibi para ancak dolaşarak insanlar arasında piyasada dönerek insanların işini görmesi gerekiyor. Üretilen hizmetin ve malın değerini belirleyecek bir sembol olması gerekiyor.
Şimdi ben bir gündemle ilişkisini kurayım dersimizin. Şimdi birkaç gün önce bir gazetede bir manşet yer aldı. Bu manşette çeşitli haber sitelerinin bunu gündeme getirdiler. Şimdi mütedeyyin insanların takip ettiği bir haber sitesi ve gazete. Orada da artık dayanma gücümüz kalmadı diye manşetten şey yapmış. Ve altına da 7-8 tane dindar insanların temsil ettiği bir takım kurumların, kuruluşların şeyleri, başkanları diyorlar ki
CEO'lar falan.
CEO'lar hepsi yani bunlar biz dindar insanlarız diyen o şekilde insanlara şey yapan kişiler hepsinin temel şeyi diyorlar ki krediye ulaşamıyoruz. Bakın yani standart hepsini mesela ben şu an görüyorum 6-7 tane isim var burada. Hepsinin ortak söylemi diyorlar ki faizler %50'ler seviyesinde biz krediye ulaşamıyoruz. Bu
Ona rağmen kredi alamıyorlar.
krediye ulaşamıyoruz. Biz ulaşamadığımız gibi vatandaş da işte bizim ürettiğimiz malları alabilmesi için vatandaşın da krediye kolayca ulaşabilmesi lazım. Onlar dolayı. Ya şimdi senin eğer bütün problemin krediye ulaşmaksa senin faiz helaldir kardeşim. Bu dünyada faizin helal haram olduğu artık tartışılmalı diyen bir adamdan en ufak bir farkın var mı?
Bunu söyleyenler ürettikleri ürünün üzerine helal yazmak için yarışanlardır muhtemelen
Yani
hocam.
şimdi bize öyle öğretilmiş ki bu yani faizsiz ekonomi olmazı bir kere hepsi kanıksamış demek ki. Yani tamam olmalı ama bu kadar olmamalı. Yani %50 çok demek ki %30 olsa bunların hepsi mutlu olacaklar. Ya oysa %1 bile faiz ekonomide girdiğinde işte hocamın söylediği gibi yani o 3 kilo 5 kilo kanın 10 gramını da alsan vücutta onu üretecek başka bir mekanizma yok ki. Yarısını da alsan aynı, 10 gramını da alsan aynı.
10 gramını alsan yine idare eder ama öyle almıyorlar ki, aldığı zaman en az yarısını alıyorlar. Hatta tamamını, kanın tamamına hakim oluyorlar bir müddet sonra. O da yetmiyor. Dışarıdan yeni kanlar getireceksiniz. Öyle yani, çok acayip bir şey.
Yani bir ekonominin, bir sanayinin faizli bir sistemde işlemesine imkan var mı? Mümkün mü böyle bir şey?
Bak şimdi burada az önce işte ikinizin de söylediği çok önemli bir husus var. Bugün eğitim sistemi deniyor. Lütfen bir bakın. İlkokuldan üniversiteyi bitirene kadar ne öğreniyorlar? Ne öğreniyorlar? Yani şimdi üniversitenin adını söylemeyeyim ama Türkiye'de en tepe üniversitelerden bir tanesinin rektörü geldi buraya. Çok sayıda üniversitede rektörlük yapmış bir arkadaşımız. Ona dedim ki bak, bu kadar zaman rektörlük yaptın. Sen şu ana kadar kendi uzmanlık alanını bilen kaç tane profesör tanıyorsun dedi. Çünkü bilirse sistem bozulur. İşte bu insanlar öyle ustaca bir organizasyon yapıyorlar ki şey yapıyor, o şeyler de kendi emirlerinde. Yani ben şimdi bu işi çok Allah'a şükür yakından biliyorum. Çünkü bu fetva işinin başına geçirildikten sonra İstanbul Müftülüğü'nde sürekli ilim adamlarıyla beraber oldum. 30 yıl ekonomistlerle toplantı yaptık. Çünkü Türkiye'nin çok büyük problemleri var. Çare bulmak lazım. Onun 10 yılını her hafta şu vakıfta yaptık. Yahu ben yani şok oluyordum ya. Kendi uzmanlık alanlarından haberleri yoktu. Hem de Türkiye'nin en tepe adamlarıydı onlar ya. Yani şok. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim gerçekten insana çok şey yapıyor. Bir de konumuzdu yani, Kur'an esaslı toplantılar yapıyorduk. Onlara da tabii çok güzel sonuçlara ulaştılar ama okullarda öğretilen o değildi. Bize de aynı. Bize de aynı. Şimdi mesela Fatih Hoca yanıma doktora yaptı. Şeyi bitirmiş, İlahiyat Fakültesini bitirmiş. Müftü de olabilir, vaiz de olabilir, her şey olabilir. Diyanet İşleri Başkanı da olabilir. Peki o doktora yaptığın zaman çektiğin sıkıntılar bir anlatsana.
Evet. Yani işte ezberletilen şeyler, düşünmeden hepsini ezberlemişiz işte.
Peki
İlim
benden
diye.
duydukları ne
Evet.
yapıyordu? Krize sokuyordu bunu, benim anlattıklarım. Bakıyor ayetler. Epey bir zaman büyük bir şey yaptı yani, kriz yaşadı.
Ama muhtemelen o ezberletilenleri eğer doktora tezi olarak yazmasa doktorası kabul edilmezdi büyük ihtimalle hocam.
O doğru. O doğru. Zaten şimdi ben de doktorayı yaptım. Erzurum'da o zaman çok az ilahiyatta doktora yapanlar. Gittim şimdi, herkes diyor ki Abdülaziz doktora yapmazlar. Doktor yapmazlar diye herkes şey yapıyor. Halbuki Allah'a şükür ben fakülteye 5 yıllık başkanlık yapmış. Bütün talebelerin problemleriyle ilgilenmişim o Erzurum'daki fakülte. Ve fakülteyi de birincilikle bitirmişim. Ama herkes biliyor. Gittim ağzına kadar dolu. Yani epeyce de dinleyici gelmiş. Fakat doktora yaptığımız konuda hocaların hiçbirisinin bilgisi olmadığı için bir tanesi sadece işte falan yerde şu kelime hatası var diyebildi. Ama yani biz bugün evet bu şeyi tenkit ediyoruz bugünkü üniversiteler, ama bizim medreseler daha mı iyi? Bunlar hiç olmazsa dini kullanmıyorlar. Medreseler dini kullanıyorlar. Yani şimdi şeyde 1985'te Türkiye'de finans kurumları işte harekete geçti. Ve onun ilk danışmanlarından birisi bendim yani. Birkaç tane danışman vardı. Şimdi bir toplantı oldu yani şeyde her bir finans kurumunun danışmanlar arasında. Bu Taksim'de bir otelde yapıldı toplantı. Arap ülkelerinden, çeşitli ülkelerden gelmişler. Türkiye'yi ben temsil ediyordum. Yani benden başka yoktu sadece. Şimdi o çok meşhur bir hoca vardı o zaman. Ben de talebeyken onu çok şey yapıyordum. Yani çok önemli sayıldığı için bir tane kitabını okumaya başlamıştım da bitirememiştim. Mustafa Ezzerka. Duymuşsunuzdur adını değil mi? Mustafa Ezzerka. Şimdi geldi adam. 3 gün konuştu. Ben de ilk defa böyle Arap diliyle yapılmış bir toplantıya katılıyorum. Çünkü Türkiye'de okumuşum Arapçayı. Hiçbir Arap ülkesine kalmamışım. Ondan dolayı konuşmak kolay bir şey değil. Yani biraz şey olması lazım. 3 gün boyunca hiç ağzımı açmadım. Hep dinledim. Fakat ne bir tane ayet, ne bir tane hadis okudu. Ve onlar hep İslam aleminin en tepe adamları gelenler. Ondan sonra yani 8 kişiden toplamı böyle şey değil. Arkada açık değil. Şimdi orada tuttu bu adam Şafii ve Hanbeli mezhebinin bir görüşünü saptırarak geciken alacaklara kar kaybı adıyla faiz işlenmesi için şey yaptı, bir sonuca uğraştı. Şimdi şey için toplaştık şey olarak o en son karar merci olarak toplaştık böyle şeyle. Herkese sordular. Sen ne diyorsun, sen ne diyorsun? Benim dışımda 2 kişi karşı çıktı. Diğerlerin hepsi adamın dediğini kabul etti. Sıra bana geldi, ben dedim bu faizdir. Faizdir deyince adam bir sinirlendi. 3 gündür konuşuyorum, hiç ağzını açmadın. İlk ağzını açtığın zaman faizdir diyorsun. Dedim kusura bakmayın, ben Türk'üm ve Türkiye'de okudum Arapçayı. Ben konuşmaktan korkuyorum. Yani hakikaten insan korkuyor. Diyorsun ki konuşamazım, konuşamam zannediyorsun. Ben korkuyorum. Ben dedi öyle ispat isterim, delil isterim. Dedim konuşmayayım ama istersen ben yazayım. Ben zaten yazılı isterim dedi. Tamam. Söyle yazdım. Bir satır yazdım. Daha ikinci satıra sıra gelmeden hepsi vazgeçti. Adam yanında bir kişi mi kaldı, 2 kişi mi? Yani diğerler hepsi vazgeçti. Daha sonradan bu toplantının tutanakları geldi. Baktık ki aha, benim yanında bir başka Ümmül Kura Üniversitesi'nin bir hocası vardı, adını şimdi hatırlamıyorum. Bir o kalmış, bir de ben kalmışım. Diğerler hep onun görüşüne uymuşlar. O ekipten birisini tutmuşlar, ekip başkanı yapmışlar. İşte diğerlerinde de neler yaptılar onu bilmiyorum. Ya ve bugün hala o bir işe yarar. Çözüm olarak kabul ediliyor. Halbuki bunların o problem dedikleri şeyin çözümü için bir makale yazmıştım. Cidde'de onu Arapça olarak Cidde'de şeyde yayınlanmıştı dergide. O sırada işte Mekke'de bir toplantı vardı. Hemen o ekip başkanı olan şahıs o da vefat etti. İşte şey geldi, içeri girdi. Ya Abdülaziz Bey ne yapmışsın? Hayırdır dedim, ne oldu? Yahu Süleyman çözümü ne müthiş yazmışsın dedi. Ne demek dedim Süleyman çözümü? Hani Kur'an-ı Kerim'de vardı ya, Davud Aleyhisselam'a soru sormuşlar, Süleyman Aleyhisselam cevap vermiş ya, biz işte iyi çözümlere böyle deriz Araplar. Bizim Türkiye'de hiç kullanılmaz Süleyman çözümü diye bir şey. Ha yani beğendiniz mi? Evet. Uygulayın. Uygulamak için İstanbul'da bir toplantı yapıldı. İşte beni de çağırdılar. Toplantıya girerken müthiş bir çözüm ya, bu ne güzel ya falan diyen adamlar toplantıya başladım. Beni bir cümle bile konuşturmadılar. Orada bulunan diğer hocalar o şeye fetva verdiler. İşte dediğim o evet Mustafa Zerkan'ın o saçmalığına ki bakın Şafii ve Malikilerin görüşünü alıp o görüşleri de saptırıyor. Onların o görüşlerine göre de faiz o. Onu da saptırdığı şey onu desteklediler hocalar. Hemen kalktı bana içeri girerken şey ne muhteşem çözüm diyenlerin başı kalktı. Senin görüşünü kullanamaz. Baş bağırdı. Ben de dedim cehenneme gitmek istiyorsanız bak işte bu hocaları bırak. Takılın arkasına da gidin, ben gelmiyorum. Hadi güle güle. O günden itibaren hem Türkiye'de şeyde de Brüksel'de de bir borsa danışmanlığı yapıyorduk. Orada Güney Afrika'da bir danışmanlığımız var. Tamamı birdenbire kesildi. Allah Allah bu ne ya? Ama öyle bir mutlu oldum ki gerçekten Cenab-ı Hak biliyor. İçim öyle bir rahatladı. Ya Rabbi sana sonsuz şükürler olsun. Bu adamlar bizi dinlemiyormuş ya. Ben hakikaten dinliyor zannediyorum. Dolayısıyla biz şimdi bunları tenkit ediyoruz. Sanki bizimkiler daha mı iyi?
Bir de şimdi şöyle bir algı var hocam. Ya bu faiz yasağının, ya işte biz Müslümanız, mecburen bu kimliğimizde de bu din yazıyor. Bizi de Müslüman olarak etrafta
Ha,
şey
şimdi şey olmazsa
yapıyorlar.
olmuyor.
Evet. Dolayısıyla yani aslında bu faiz maiz bunları hiç konuşmamak lazım ama deyip gerçekten bunun hani bir külfet, ya dindarız mecburen bunun faturasını da ödememiz lazım. İşte Ramazan'da sıcakta oruç tutuyoruz. Aslında tutmasak ne güzel olur. Ama Müslümanız tutacağız. İşte faiz de aslında olmasına şimdi böyle algılıyorlar. Oysa Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında yani Kur'an-ı Kerim'in dışında da asıl fıtrata göre hareket eden iktisatçılar da aynı şeyi söylüyor. Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında faiz esasında fıtri bir şey.
Tabii canım.
O kadar fıtri bir şey ki yani matematik nasıl rasyonel bir gerçeklikse, fizik ne kadar rasyonel bir gerçeklikse faizin de haram olması ekonominin aslında olmazsa olmazı. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Bakara suresinin 278 ve 279. ayetlerinde ben mealen okuyacağım. Ey inanıp güvenenler. Şimdi ayet böyle başlıyor. Yani kime güveneceğiz? Allah'a güveneceğiz. Allah dediğimiz varlık kim? Bütün kainatı mükemmel bir şekilde yaratan, yaratıcı, her şeyi bilen. Yani ekonomiyi bilmemesine imkan var mı? Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının. Ona gerçekten güveniyorsanız kalan faiz alacaklarınızdan vazgeçin. Eğer vazgeçmezseniz Allah ve Resulü yani Allah ve Resulü Allah ve kitabı tarafından açılmış bir savaşın içinde olduğunuzu bilin. Şimdi düşünsenize bir topluluk düşünün Allah'la savaş halinde. Yani bu topluluğun iflah olmasına imkan ve ihtimal var mı? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla Allah Teala diyor ki eğer sizin faizle herhangi bir ilişkiniz olursa bilin ki benimle savaş halindesiniz. Benimle savaş halinde olan bir insanın esamesi okunmaz. Bir topluluğun esamesi okunmaz. Bu fıtri bir şey. Mesela bu ayet elimde de 1919 yılında ben bunu sürekli gündeme getiriyorum. Yazılmış bir makale var. Birinci Dünya Savaşı dönemleri, daha İkinci Dünya Savaşı başlamamış.
Almanya'da.
Almanya
İkinci Dünya Savaşı'nda yenik çıkmış
yenik
Almanya'da.
çıkmış ve bu adam bir Hristiyan. Dindar mıdır onu bilmiyoruz. Ama bu adam şimdi Almanya'nın haline bir bakıyor. Diyor ki bütün Alman sanayisinin sermayesini masaya koysak diyor burada. Şu an halihazırdaki bütün her gün diyor yüz binlerce Alman sabah işe gidiyor, çalışıyor, üretiyor ve bir yıllık sermayeyi masaya koysak diyor. Şu an her şeyimize tahakküm eden faiz sermayesinin sadece ve sadece 20'de birine eşit
Ve
diyor.
o hiçbir iş yapmıyor.
Hiçbir iş, sadece oturan ve bizim kanımızı emen sermayenin sadece 20'de birini biz bir yıl boyunca bütün Almanlar çalışarak sanayide ancak bunu üretebiliyoruz. Dolayısıyla bakın diyor ki bu adam, mesela bu adam muhtemelen Kur'an okumamıştır. Ama söylediği şey Kur'an-ı Kerim'deki ayetler. Mesela bakın diyor ki bu diyor para tapıcılığıdır diyor faizle iş yapmak. Bu bir hastalıktır, yıkıcı bir salgındır. Bütün toplumu yiyen, bitiren bir zehirdir bu. Şeyde Tevbe suresinin 34. ayetine baktığımızda da Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. İşte altını, gümüşü, şunu bunu istifleyen, toplumdan bütün bunu çekip toplumu açlığı şey yapanlara Allah-u Teala diyor ki işte bunlar azabımı görecekler. Ve adam diyor ki faiz düşüncesi büyük kredi sermayesinin şeytani bir icadıdır diyor. Bakara suresinin 275. ayetinin mealini okuyor aslında da. Farkında değil. Allah-u Teala da diyor ki faizle iş yapan adamların zihniyeti şeytani bir zihniyete sahiptir diyor. Allah-u Teala söylüyor bunu. Ondan devamında diyor ki faiz düşüncesi üreten halkların ve onların emek gücünün sırtından az sayıdaki para baronunun tembel bir asalak hayatı sürmesini mümkün kılar diyor. Allah-u Teala 30. surenin 39. ayetinde bunu anlatıyor. İnsanların mallarının içinde artsın diye verdiğiniz faiz diyor. Adam da bunu söylüyor. Faiz budur diyor. Bütün toplumun diyor kanını emen şeydir diyor. Ve ondan sonra da diyor ki Acı çeken bütün insanlığın iyileşmesi için sadece bir şey yapmamız lazım diyor. Bu faiz esaretinden kurtulmamız lazım diyor. Bu da Bakara suresinin 278. ayetinin meali. Bakın bu fıtri bir şey. Peki ne oluyor? Ne oluyor? Ben ne olduğunu size söyleyeyim. O da çok ibretlik bir şeydir. Bu adam bunları yazıyor. Sonra 1930'lardan 35'lerde Hitler Almanya'da iktidara geliyor. Bu makaleyi görüyor. O kadar etkileniyor ki. Diyor ki burada söylenen şeylerin aynısını diyor yapar mısın diyor bu adama. O da diyor tamam diyor sen eğer beni görevlendirirsen yaparım. 6 yıl ilk şey Hitler iktidara geldiğinde iki madde çıkartıyor biliyorsunuz. Birincisi bundan sonra Alman devletinde faiz asla işlemeyecek, çalışmayacak. Bütün faiz şeylerini iptal ettim diyor. İkincisi de her türlü ahlaksızlığı, fuhşu ve sapkınlığı yasaklıyorum diyor. Her ikisinin de başında kim var bu sektörün? İkisinin başında da Almanya'da Yahudiler var. Ve 6 yıl içerisinde Almanya Avrupa'nın ekonomik bakımından en güçlü devleti haline geliyor.
Ama başlangıçta nasıl olduğunu anlatmadın.
Başlangıçta tamamen şey
Adam bir ekmek almak için bir çuval para götürüyorlardı Almanlar.
gittiğinde de bakkala o da yetmiyor. Çünkü bakkala gidene kadar ki enflasyon yine şey yapmıyor.
Ya Almanlar o kadar kötü durumdaydı ki hayal edilemeyecek kadar kötü. Ama ne oldu? İşte faizi kaldırdım. Ya kardeşim senin vücuduna bu zararları veren şeyleri yok ettiğin zaman vücut zaten kendini tedavi eder. Yani doktorların çok hoşuma giden bir sözleri var. Diyorlar ki bu şey hastalığı tedavi eden vücuttur. Biz sadece yardımcı oluyoruz. Vücut zaten kendini tedavi eder. Ya doğal yapıya geçin tamam. Yani Almanların hali o kadar perişandı ki 6 yılda ne oldular?
Evet, Avrupa'nın en güçlü ekonomisi haline geldiler. Hani hep diyorlar ya, ya kardeşim faizsiz ekonomi olmaz, hayal kuruyorsunuz. Hadi bir iptal edin, hadi bir faizleri kaldırın da bakın ne oluyor. Adam burada bu makalede onu tartışıyor. Diyor ki bizi bununla korkutuyorlar. Dünyada yapayalnız kalırsınız diyorlar diyor. Ya diyor eğer ben diyor amansız bir hastalığa yakalanmışsam ve bir ilaç alacaksam ben bundan dolayı başkaları da bu ilacı kullanır mı, yalnız mı kalırım diye sorar mıyım, düşünür müyüm diyor. Tabii ki kullanacağım ben bu ilacı diyor.
Başım mesela sen Almanlar dedin de aklıma geldi. 2009 krizi oldu Avrupa'da. Almanlar beni çağırdı. Dediler ki bu krizden çıkışın bir yolu var mı? Ben de şimdi herkesin güleceği bir cümleyle başladım. Şimdi hepiniz gülersiniz. Dedim ki siz ekonomiden anlamazsınız. Allah Almanlar anlamaz da kim anlar ya? Yahu dedim siz buraya gelirken hanginiz dedim sabahleyin kalktınız tabağına para doğrayarak yediniz? Hanginiz gelirken bir tane Avro'ya binerek geldiniz buraya? Hanginiz böyle bir yerde yaşıyordunuz? Ondan sonra anlattım tabii faizin ne kadar zararlı olduğunu, şunu bunu falan filan. Tabii Kur'an-ı Kerim'deki sistemi anlattığın zaman gerçekten herkes ağzını açarak dinliyor. Tek kelimeyle şey yok, muhalefet yok. Ya ben bunu Avrupa'da da gördüm, Amerika'da da gördüm. Tek kelimeyle muhalefet yok ve Rusya'da da gördüm. Yani Kur'an yeter ki Kur'an anlatın. Dinleyenler canı gönülden dinliyorlar, şey yapıyorlar. Mesela işte 2002'de Rusya'ya gittiğimiz zaman Moskova Üniversitesi'nin daveti üzerine ya oradaki hocalar vallahi dediler hiçbir böyle bir dinden haberimiz yok. İşte biz, bu ihtiyacımız olan bu işte dediler. Ve yani şimdi niye? Çünkü onların fıtratlarına uygun olan şeydir. Onlar da Allah yaratmış, bu dini de Allah koymuş. Şimdi şey de ondan sonra bu Almanya'daki şeyde hiç tek kelimeyle şey yapmadılar. Sonra başkanları kalktı. Dedi ki biz biraz dersimize çalışalım sana cevap veririz. 15 gün sonra bir yazı yazdılar. Yeni dünyanın ekonomik yapısını birlikte oluşturabilir miyiz diye. Ama sonra biliyorsunuz onları şey yapan, egemenlik altında tutanlar engellediler ve yapamadık bir şey. Ve önemli değil. Ama önemli olan şu. Efendim diyor işte şey ekonomi şey falan. Yahu kardeşim yapmayın Allah aşkına
Ya
ya.
Allah bilmiyor, bunlar biliyor.
Allah bilmiyor bunlar biliyor ya. Ve de işte yani işte 22 yıl kadar ekonomi danışmanlığı yaptık. Ya ben yani çözümü Kur'an'dan arayan belki vardı. Ha, bir tane vardı. Onu uzaklaştırdılar. Sonra beni de uzaklaştırmak zorunda kaldılar. Tamam hadi güle güle. Hiç önemli değil. Ama doğruları söylemeye devam etmek zorundayız. Elbette Allahü Teala bunları tatbik etmenin bir yolunu da bize gösterecektir. Yani ne zaman olur, nasıl olur onu Allahü Teala bilir. Evet. Şimdi şeyi okuyalım mı bu faiz yiyenlerin?
Evet hocam, Bakara suresi 275.
Ya.
ayet.
261'i de
Hayır,
okuyalım.
261'i önce okuyalım çünkü o daha önemli hocam, o yazının arkasında.
Evet, istersen o 261'i oku.
Tamam hocam. Rabbiniz Kur'an-ı Kerim'in ikinci suresi Bakara suresinin 261. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. Şuradan mealler hemen şey yapayım. Mallarını Allah yolunda infak edenlerin, harcayanların durumu 7 başak bitiren bir tohumun durumu gibidir. Her başağında 100 tohum oluşur. Gereğini yapana Allah bunun kat kat fazlasını verir. Allah imkanları geniş olan ve daima bilendir.
Evet, şimdi mesela bu şey ne dedi? Allah yolunda harcama yaptığı zaman 7 başak bitiren bir şey gibi
Evet, yani bu adam borç vermiyor.
boş vermiyor.
Allah
Allah
rızası
için
için
bir harcama yapıyor.
harcıyor, yardım ediyor işte.
Yani
Yani
7 başak
karşılık.
bitirir bir şey buğday tanesi. Her birinde de 100'er tane var. Ne yapıyor? Bir de 700. Ondan için de onları da katlar dilediğinde de
Kat
katlar
kat
verir. Kat
fazlası.
kat fazlasında verir diyor. 1'e 700 değil. Şimdi ben burada birkaç kere anlattım ama tekrar anlatmakta fayda var. Hani ekonomistlerle 30 yıl boyunca şey yaptık. Hani son 10 yılda her pazar yapıyorduk burada. Ve Kıbrıs'tan da geliyorlardı. Ankara'dan da başka yerlerden de. Birisinde yani o şeyin Uludağ Üniversitesi hocalarından birisi de şey dedi Merkez Bankası'nda da başkan yardımcılığı kadar da yapmıştı da ama ismini unutmuşum şimdi şey yapamıyorum. Şimdi o toplantıya gelmişti pazar toplantı bu ayeti okudum. Adam hemen korktu. Aa, ben bunu ilk defa duyuyorum ya. 1'e 700. Hemen tahtaya bir hesap yaptı. 1'e 700. Bak buna dedi ekonomide çarpan etkisi derler dedi. İşte sen ona verirsin ona çarpan etkisi. Yahu dedi benim bu ayetten haberim olsaydı şimdi yeni Nobel ödülü almıştım dedi. Çünkü biraz yaşı ilerlemişti.
Şimdi hocam Fatih Hoca'nın okuduğu yazıda, makalede bu faizin serveti haksız yere bir takım birkaç kişinin elinde toplamasına örnek olarak da bu bileşik faizi vesaireyle alakalı birkaç tane örnek veriyor. Onlardan bir tanesi de şöyle, şimdi bu ayetten sonra o aklıma geldi. İsa Aleyhisselam'ın doğumu zamanında bileşik faize yatırılan bir kuruşun her 15 yılda bir ikiye katlanarak nasıl çoğaldığını hesaplıyor. İsa'dan sonra 15. yılda kuruş 2 kuruşa, milattan sonra 30. yılda 4 kuruşa, 45. yılda 8 kuruşa çıkıyor. Böyle devam ediyor.
Kuruş, sadece
Sadece
kuruş.
kuruş. Ve 15 yılda
Bir
bir.
kuruş.
15
15
yılda
yılda
bir.
ikiye katlanıyor.
Evet, ne kadar cazip bir
Evet,
faiz değil mi?
evet aynen
Evet.
öyle.
Şimdi bugüne, yani bu yazıyı yazdığı zamanda, bugüne 1900'lerin başları, tüm dünyamız saf altından yapılmış olsa, dünyamızdan 1 milyon 297 bin kat daha büyük olan güneşimiz ve kızıl kor halinde olan tüm gezegenlerimiz bile bileşik faize yatırılmış bu kuruşun değerini ifade etmeye yetmeyecektir.
Yetmez.
Yani bu
Kadar
kadar
para
paranın
şu tek
tek
bir
bir kişinin
kişinin
elinde
elinde toplanamaz.
toplanamaz. Hangi ekonomi bununla baş edebilir?
Öyle
Böyle bir
şey
şey olabilir
olabilir mi
mi?
ya?
Yani bu
Bu tamamen
tamamen sanal bir şey.
estetik abi her şeyi kendi emrine alıyor ki kölesi yapıyor.
Aynen öyle.
Ve yata yata yapıyor çalışmadan.
Hiçbir iş
Hiçbir
yapmıyor.
iş
Hiçbir.
yapmıyor. Hiçbir iş yapmadığı için de insanları nasıl köleleştirir, o vaktini de ona harcıyor.
Sizin başta söylediğiniz bu adam ne yapıyor? Medyayı ele geçiriyor, sağlık sektörünü.
Ülkeyi satın alıyor. Ülkeyi
Ülkeyi
satın
satın
alıyor.
alıyor. Bugün borçlu olmayan bir ülke var mı yeryüzünde? Kime borçlu bunlar?
Peki bunlar mesela işte demokratik bir sistem var, partiler var falan filan. Bunlar seçimlerde paraya ihtiyaçları var. Neden alacakları parayı?
Ya sonra
Vatandaşlardan alamazlar. Bunlar
biraz
sizin
paraya
ceplerini doldururlar.
onu diyecektim. Biraz paraya boğduğunuz zaman sizin istediğinizi söylemeyecek adam kalır mı yani?
Ya da o
Ve
parayı alan susar.
susar tabii.
Ama almayan, siyah mesela bizi de elde etmek için neler yapmadılar, neler neler. Yani burada herhalde günlerce anlatırız.
Tabii.
Allah'a çok şükür. Yani şöyle bir, ne bileyim, bir çöp kadar bile tenezzül etmedik. Ve ama o bizim bu insanların neler yaptığını bizzat görmemize sebep oldu. Ama şey, yani şimdi problemi çözmek de çok kolay ya. Bırakın o şey, o pisi, pisi, bu pisiğin yerine ne koyacağız? Lan ne koyacaksın ya? İşte o pisiği kaldır oradan, burası tertemiz olur. Yapılacak şey o.
Yani
İşte bak ne güzel bir örnek şey Almanya, değil mi?
evet, harika.
6 yıl içinde Avrupa'nın en zengin ülkesi.
Orada bilmiyorum rastladınız mı Erdem Bey, çok güzel bir şey söylüyor bu makalede. Diyor ki bana şöyle söylüyorlar diyor. Sen nasıl olur da bugüne kadar bu ülkeye faizle borç veren adamlara bundan sonra size faiz falan ödemeyeceğim dersin? Bir hukuk sisteminde bu lafına ne edersin diyor. Diyor ki hiçbir hukuk bir faizciyi savunamaz diyor. Hiçbir hukuk sistemi. Bugün insanlar mesela bunu bilseler, yani hiçbir hukuk sistemi bir faizciyi evet kardeşim sen haklısın diye
Yani.
diyemediği için hocamın biraz önce söylediği şu köşe başına birisi çıkıp para bassa tefeci derler, 20 yıl 30 yıl içeriye
Yok,
tıkarlar.
5 lira bas,
Evet.
5 lira.
Ya daha o başka hocam o kadar çok şey var ki hakikaten böyle insan düşününce bu kadar basit şeyler nasıl oluyor diyorsunuz. Adam diyor ki ya devlet tahviller oluşturup kendi vatandaşına borçlanıyor diyor. Sonra o faizi bu borcun faizini ödeyebilmek için vergiyi artırıyor diyor. Yani birkaç kişiye olan borcunu bütün halkın vergisine yığıyor. Bunun da sonu yok diyor. Yani bu kadar basit bir şeyi düşünememek, görememek nasıl bir aptallıktır diyor adam.
Ya bir de mesela şimdi diyelim ki işte bugün %50 mi?
O civarlarda.
50 yani, tamam 40 diyelim, %40 diyelim. Şimdi ben şunun üretimini yapıyorum. Şey aldım, kredi aldım, %40 faiz veriyorum. O vereceğim faizi bunun maliyetine yansıtmak zorunda değil miyim?
Tabii, tabii.
Ya. Bir de şey yapacağım, belki geciktirebilirim, biraz da fazla yapmam lazım. Çünkü
Tabii.
faiz her gün değişiyor.
Kâr
Bir çıkıyor,
edeceksiniz.
iniyor,
İşinize
çıkıyor.
para ödeyeceksiniz. Bir sürü hep masrafınızı
Bir de
para
benim kar elde etmem
ödeyeceksiniz.
lazım. O zaman ben bu faizi kimden alıyorum?
Vatandaşa öğretiyorsunuz.
Vatandaşı ödettiriyorum ya. Vatandaş ödüyor. Ben ödemiyorum.
Peki bunun olmadığını düşünün. Bir anda dursa mesela, bütün o kalemler sıfıra inecek. Bütün o masraf faizle alakalı olan kalemlerin hepsi sıfıra inecek. Her
Ve
cebe
maliyet düşecek.
maliyet düşecek. Her şey kendi gerçek değerini bulmuş
Gerçek
olacak.
değerini bulmuş olacak.
O zaman da müthiş bir ferahlama olacak. Yani bunu faizli sistem kalktığında inanılmaz bir zorluk olur. İşte nasıl yapılır falan diyenlerin nasıl
Evet,
anlamadı?
tam burada şey çok önemli. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'ın örnekliği, biz hep burada onun örnekliğini konuşuyoruz ya. Şimdi Muhammed Aleyhisselam bugün günümüzde burada olsaydı, böyle bir şey mümkün olsaydı, bir kere ne İmam Hatip diploması var, ne ilahiyat diploması var, ne
İlkokul
sınav diploması
diploması var
var.
mı?
Gelip
Gelmiş
sonra,
konuşuyor.
yani mesela imam bile olamazdı herhangi bir camide.
Yok yok,
Mevcut olduğu,
ne
mevcut
imamı,
ki
hiçbir şey
dini
olamaz.
bilgiyle. Peki iktisattan mezun değil, şundan bundan değil. Herhangi bir yerde ya gelin ben size iktisatla alakalı bir şeyler söyleyeyim dese millet güler geçerdi. Ama şimdi bakın, hani biraz önce burada bir pislik var. Bunu kaldırırsak bunun yerine ne koyarız şeyi, denklemi. Muhammed Aleyhisselam onlara ne iktisadi bir teori öğretti, ne bir şey öğretti. Sadece dedi ki kendi pazarınızı kurun, faizden uzak durun. Peki ne oldu? Bu kadar basit olabilir mi yani bir ülkeyi yönetmek? Bunu yaptı. Dedi ki kendi pazarınızı kurun, malınızı satın, faizle işlem yapmayın. Peki ne oldu?
Alternatif pazar ortadan kalkıyor.
13 yıl sonra, 13 yıl sonra hep söylüyoruz ya, şu an Türkiye 750 bin kilometre kare. 3 milyon kilometre karelik bir alan düşünün. Türkiye'nin şu an hali hazırdaki yüz ölçümünün 4 katı bir alanda ekonominin hakimi oldu. Kim? 13 yıl önce Mekke'den belki de sırtındaki bir ceketle kaçarak Medine'ye gelen birisi.
10 yılda yani.
Evet, nasıl
10
oldu
yılda
böyle?
haliciler de kendiliğinden orayı terk etmek zorunda kaldılar hocam bulundukları yerde. Muhammed Aleyhisselam hakimiyet kurunca.
Hayır, Almanya örneğini verdik biraz önce de. 1400 yıl önce de Hazreti Muhammed bunu başardı.
Çok daha büyük.
Çok daha büyüğünü başardı.
Ya mesela o zaman Almanlara şunu demiştim. Yahu kardeşim, siz üretim yapan bir ülkesiniz. Size ekonomik kriz olmaz. Yani siz mal üretiyorsunuz, hizmet üretiyorsunuz. İnsanın ihtiyacı mala ve hizmetedir. Para yenmez, içilmez. Para sadece burada dolaşmak zorundadır. Onun dolaşımını engel olan her şeyi ortadan kaldırmak lazım. Serbest dolaşsın. Tıpkı vücuttaki kan dolaşımının rahatça olması gibi. Yani şimdi ya o kadar kolay ki bu problemleri çözmek. Yani Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun şeyde ben 5 yaşından beri ekonominin içerisindeyim yani. Allah rahmet etsin babama, ondan dolayı gece gündüz dua ediyorum. Ne kadar güzel yani. Bir gün bana daha 5 yaşına varmadan bir gün bana para verdi. Oğlum dedi git bir şey al da sat. Baba ne alayım dedim. Ne alırsan al dedi. Allah Allah. Şimdi çıktım dışarıya. Mahalledeki arkadaşlara bakıyorum. Kimle satıyor? Çünkü o zaman herkes ya bir yerde çırak ya bir şey satıyor. Ben de nane şeker aldım baktım o. Ve sattım. Ya en azından bir alıyorsun, satıyorsun. Orada bir sürü şeyleri de senin zihnin çalışıyor, şey yapıyorsun. Ondan sonra işte gittik bizim iş yerinde. Hem işçi hem işveren. Dolayısıyla şimdi hakikaten bu işin şey olduğu zaman yani şeyden tamamen işi iyi kavradığınız zaman asıl ihtiyaç üretimdir ama bugün üretim diye bir şey yok. Herkesin artık herkes şey tüketici, üretici değil. Herkes tüketici. Üretim diye bir şey yok. Halbuki kardeşim öyle bir yapı oluşturmak zorundayız ki herkes hem işçi hem işveren olacak. Ben falan dedi işim bitti tamam. Ya benim kendi işim var kardeşim onu devam ettiririm diyeceksin. Ama öbür tarafta işine son verdiği an ortada kalıyorsun. Zaten öyle bir sistem oluşturmuşlar ki bir adam bir işçi çalıştırıyorsa en büyük suçu işliyor. Çünkü ona sigortasını ödeyecek, bilmem vergisini ödeyecek. Ayrılırsa tazminatını. Ya bu ne kardeşim ya? Bu ne böyle yani? O da bir işveren olsun o da. Herkes kendine göre bir şey. Aynen hücrelerin her birisinin bir üretim yapması gibi. Üretim de yapıyor. Oraya gelen şeyi de ya kanın getirdiğini de alıyor. Mal da alıyor, onu da alıyor. Kendisininkini veriyor. Bir alışveriş de yapıyor her bir hücre. Ve üretim yapıyor her bir. Ve vücut onun için de olmalı. Onun için her insanın hem işçi hem işveren olması gerekir. Herkes.
Sonra faizli bir sistem olmadığı zaman insanlar paralarını mutlaka bir şeyler üretmek üzere harcama
Tabii.
diyorlar. Yani siz zaten bugün yastık altında tuttuğunuz para zaten bir işe yaramıyor ki. Onu ekonomiye soktuğunuz zaman faiz gibi bir seçeneğiniz yoksa mecburen iş öğrenmek zorundasınız ya da iş bilenlerle çalışmak zorundasınız.
Doğru.
Ortaklık işinizi takip etmek zorundasınız, riskine katlanmak zorundasınız. O riski minimize edecek yollar bulmak zorundasınız. Yani hayatınızı bu konularda çalışıp bilgi edinerek geçindirmek zorundasınız.
Tabii bak
Bunu
mesela
yapmak olmuyor.
mesela sen dediğin tamam işler yürür. Ama faiz devreye girip şuraya bir banka kuruldu mu millete diyor ki getirin paralarınızı bize verin. Paralar oraya geldiği an vücudun kanı yarıya düşmüş oluyor. Piyasa şey yapıyor.
Hocam %50 faizin olduğu bir yerde hangi akıllı gidip de fabrika kurup o işle uğraşır ki? Herkes gidiyor bugün evini, arabasını, bilmem nesini satıyor, faize yatırıyor. Böyle bir ülke olabilir mi? Böyle bir ülke.
Olmuş işte var.
Maaşını alıp yarısını faize yatıranlar biliyorum hocam. Yani böyle insanlar var maalesef.
Ne oluyor hiç artık yani şey gitmiyor mesela ne dedi Allahü Teala bu şeyde Bakara 260'ta
361 hocam.
61'de ya 1'e 700 ve katları ya bak şimdi mesela farz edin ki şeyin Fatih Hoca'nın 100 lira borcu var. Ben Fatih Hoca'ya 100 lirayı verdim. Vakti gelmiş. Ne yaparsın? Cebine koyar mısın? Hemen anda gider borcunu öder.
Borcumu öderim veya
Peki
belki
borcunu ödediğin kişi de gider ona diye bir mal alır. O da gider ona para dolaşır. Bir müddet sonra gelir mesela diyelim ki Erdem Bey'in de bana 100 lira borcu var. Ona gelir ve bana o 100 lira borcunu verir. Ama bu para bu arada o kadar çok kişinin işini görmüştür ki o kadar çok kişi harekete geçirmiştir ki işte çarpan etkisi denen budur yani. 1'e 700 ve daha fazlası. Ama araya banka girdiği zaman paranın dolaşımını kontrol altına alıyor. Doğal yapısını engelliyor. Ve tüm insan orada insanların tamamını esir alıyor. Bakıyorsunuz ki bir müddet sonra artık orada bir iş yeri kalmamış. Büyük iş yerleri kapanmış. Yani mesela şimdi Fatih Hoca Eskişehir'e giderken yolun solunda bir büyük bir fabrika vardı. Çalışmaya başladı mı? Ha. Mesela o fabrikanın sahibini çok iyi tanıyordum eskiden. O da bir şeydi, büyük iş adamlarındandı. İşte faize girdi. Sonra borcunu ödeyemedi. Fabrika kapandı. Dünya kadar işçi, kaç çok sayıda işçi işsiz kaldı orada. Bir işçinin işsiz kalması ne demek? Onun geçindirdiği eşi var, çoluk çocuğu var. Onun
Alışveriş yaptığı
arkasında
esnaf var.
alışveriş yaptığı esnaf var. Onların hepsi şey kalıyor. Yani ne oldu orada? O bölgede tamamen şey oldu. Büyük bir sıkıntı ortaya çıktı. Yani ne oluyor yani bu? Niye böyle yapıyorsunuz? Ve o koskoca fabrika bak hala kapalıymış. Neyse, peki Allah yardımcımız olsun. Şimdi gerçekten faiz şeyde Allahü Teala Bakara suresinin 275. ayetinde şöyle diyor. Faiz yiyenlerin davranışı şeytanın aklını çelip yoldan çıkardığı kişinin davranışı gibidir. Niye? Alım satın da tıpkı faizi işlem gibidir derler. Ya, alım satın başka bir şey. İki ayrı malı veriyorsun. İki taraf da ihtiyacını karşılamış oluyor. Faiz öyle bir şey yok ki. Veriyorsun 100 lira, 110 lira alıyorsun. Verdiğin parayı da geri alıyorsun. Bir de üstelik fazlasını. Ama bu alışverişte ben şu suyu alacaksam parayı veriyorum, suyu da alıyorum. O da ondan başka ihtiyacını görüyor. Ben bu ihtiyacımı görmüş oluyorum. Ama bunlar benzerliklerden hareket ederek işte o da aynı diyorlar. Benzerliklerden hareket edilir mi? Şimdi senin bana benzeyen taraflarını saymakla bitmez. Ama sana Erdem, bana Abdülaziz denmesi benzerlikten mi yoksa farklılıktan mı? İşin esası odur. İşte şeytan bunu yapıyor. Hep o benzeri şeye de. Evet. Allah alım satım meğer faiz işlemi haram kılmıştır. Kime bir öğüt gelir de bu şeyden faizcilikten vazgeçerse öncekiler kendine ait. Allahü Teala onları dağıt demiyor. Tamam. Bundan sonra yapma yeter diyor. Artık onun işi Allah'a kalmıştır. Ama kim de tekrar faizciliğe dönerse o ateş ashabıdır. Yani ne olur? Kendisi de yanar, toplum da yanar. Yani illa da dünyada efendim bu faizler çok iyi falan. Bir gidin bir kendileriyle görüşün bakın ki mutlu mular. Yani mutluluk diye bir şey yok. Yani dünyalar da cehennem oluyor, ahiretler de cehennem. Evet ve orada sürekli kalacaklardır diyor. Biz Allah'ın emrine uyalım. Allah ne diyorsa o. Allah'ın doğal sistemine asla müdahale etmeyelim. İşte faiz tıpkı vücutta dolaşan kana müdahale etmek gibidir faizci sistem. Her şeyi bozar, tüm sistemi bozar ve insanları köleleştirir. İşte o kan dolaşımına müdahale eden nasıl vücuda hakimiyet kurarsa faizciler de kurar ve herkesi köleleştirir. Biz Allah'tan başkasına kulluk etmemekten sorumlu insanlarız. Dolayısıyla böyle şeylerden uzak kalmalıyız. Allahü Teala kendi emirlerine kayıtsız şartsız uyanlardan eylesin. Hepinizden Allah razı olsun.